1. Timoteos'a mektubun 3. bölümündeyiz. Konu topluluklardaki görevliler ve gözetmenlerde aranan nitelikler. Bu güvenilir sözdür. Eğer biri inanlılar topluluğuna gözetici olmayı özlüyorsa değerli bir iş istiyor demektir diyor 1. ayette. Güvenilir söz gerçek söz olarak da çevrilebilir. Başka deyişle bu zamanın sınavından geçmiş güvenilebilecek bir sözdür. Eğer bir kimse gözetmen olmayı özlüyorsa sözünün anlamı, eğer bir kimse gözetmenlik görevini arzuluyorsa demektir. Gözeticinin anlatılan nitelikleri taşıması gerekir. Yaşamı suçsuz, tek bir kadın kocası, davranışında ölçülü, ağırbaşlı, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli olmalı diyor 2. ayet. Burada bir gözetmende, bir görevlide olması gereken özellikler sıralanıyor. Ayıplanacak bir yönü olmamalı, tek karılı olmalı, davranışlarında ölçülü, sağduyulu olmalıdır. Saygın, gözetmen davranışlarında düzenli olmalıdır. İçki tutkusundan uzak diyor 3. ayet. Kaba kuvvetten arı, tersine iyi yürekli, kavgacılıktan, paraya tutsaklıktan iğrenen biri olmalı. 4. ayette evini sağlıklı yöneten, çocuklarına bağımlı ve her bakımdan saygılı yetiştiren biri olmalıdır. 5. ayette çünkü diyor kendi evini nasıl yöneteceğini bilmeyen Tanrı'nın inanlılar topluluğunu ya da Tanrı'nın kilise topluluğunu nasıl yönetebilir? Yeni iman eden biri gözetici olmasın. 6. ayet olmaya ki böbürlenip iblis gibi yargılanmaya düşsün. Topluluk dışındakilerden de iyi tanıklık alması gerekir. Olmaya ki iblisin aşağılanmasına ve tuzağına düşsün. Tıpkı bunun gibi hizmet görücüler de saygın kişiler olmalı. Lastikli konuşan, şaraba tutsak olan, yolsuzlukla para kazanan kişiler olmamalıdır. Topluluktaki görevli her alanda örnek birisi olmalıdır. İmanın sırrını tertemiz bir vicdanla korumalıdır diyor 1. Timoteos 3. bölüm 9. ayet. Bir önceki programımızda 3. bölüm 1'den 8'e kadar olan ayetlerin yorumunu yapmıştım. Şimdi 9. ayetten başlıyorum. Yeni antlaşmada sır genellikle başkalara gizli kalan ama açıklamayla bildirilenlerce bilinen gerçektir. Bu inanç tertemiz bir vicdanla korunabilir ve yayılabilir. Bütün inançlar, felsefeler arasında İsa Mesih inancı bir gizdir. Tüm yeni antlaşma Tanrı'nın belirli kişilere açıklanmış, başkalara kapalı kalmış sırdır. Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla tüm insanlığı kucaklayan kurtarma ön bilgisi. Sır özel olarak müjdenin belirli bir yönüne ya da görünüşüne dönüktür. İsa'nın çarmıha çakılışı bir sırdır. Yine Tanrı sözünün beden kuşanması bir sırdır. Tanrı'nın kutsal ruhunun Mesih inanlılarının içinde olması bir sırdır. Mesih'in yeniden gelişi, imanlıları bir anda başka bedene değiştirmesi bir sırdır dostum. Bunlar inanlılarca bilinmiş sırlardır. Bir de daha işlerlikte olan, açıklanışı ileride bulunan sır vardır. İsa Mesih inancı bir sırdır. Bu sır tertemiz bir vicdanla korunmalıdır. Sırda kutsallık öğretisi vardır. Sırın taşıyıcısı ona yaraşır yolda davransın. Kilise topluluğunda hizmet, dünyasal konular ilişkisinde hizmetten ayrıdır. Bu hizmet bambaşka tutumu gerektirir. İmanın sırrı Mesih'in müjdesinin açıklanması anlamına gelir. Pavlos imandan söz ederken imanın soyut niteliğine değil, öğretilerine değiniyor. Sır olarak ona değiniyor çünkü bu öğretiler eski antlaşmada açıklanmadı. Oysa şimdi yeni antlaşma döneminde açıklandı. Habercilerin işlerinde görüyoruz ki en eski inanlılar topluluğu kendilerini habercilerin öğretisine adadılar ve bu doğrultuda ilerlediler. Habercilerin öğretisi ilk kilisedeki iman idi. Bu kilisenin imanı olmalıdır. Ve kilise de bunu dış dünyaya göstermelidir. Bugün de inanlılar topluluğu sağlam imana sarılmalıdır ve bunun içinde kendilerini Tanrı'nın sözüne adamalıdırlar. Birçok insan imanın zamanının geçtiğini ve değiştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Birkaç yıl önce bir derginin baş makalesi 7 ölümcül günahın yenilenmiş bir listesini yayınlamayı öneriyordu. Yeni listede bencillik, hoşgörüsüzlük, ilgisizlik, zalimlik, şiddet ve yıkıcılık vardı. Şehvetin yerine de iffet taslamayı koydular. Şehveti kaldırdılar çünkü sinema gibi sıradan bir şey haline gelmişti. Oburluk çıkarılmıştı çünkü teolojik değil, kolesterol sorunu gibi sıradan bir olay olarak görülüyordu. Açgözlülük, tembellik gibi şeylere modası geçmiş gibi bakılıyordu. Makale toplumun değişik kısımlarının günah olgusunu da farklı olduğunu belirtiyordu. Örneğin gençlere göre ikiyüzlülük üst sıralara konması gereken bir günahken çevreye yönelik olmayan yıkıcılık o kadar da kötü değildi. Benzer şekilde yaşlılar da gürültü, uzun saç ve kabalığı listelerine alıyordu. Bazısı da yeni listenin eski günahları yeni adlarla sıraladığını söylüyordu. Örneğin hırs yerine bencillik kullanılıyordu. Makaleye göre günahın çağdaş hale getirilmesi için eski ve modası geçmiş isimlerin değiştirilmesi gerekiyordu. Sonunda da günahın sürdürülmesi gereken bir kavram olduğunu söylüyorlardı. Değerli dostum, elbette günah kavramının ölmemesi gerekir. Ancak günahın değişmediğinde ısrar ediyorum. İnsanın doğası halen daha insan doğasıdır. Topluluk yeryüzünde Rab İsa Mesih'i temsil edecekse, görevli kişilerde kutsal kitapta bulunan özelliklerinin bulunması şarttır. Topluluk ve görevlileri yeni antlaşmanın öğretilerine uymalı ve orada günah olarak belirtilen şeyleri günah olarak kabul etmelidir. Temiz vicdanla, yani kızgın demirle dağlanmış vicdanla değil. Bunlar da önce sınansınlar, eleştirilecek bir yönleri yoksa o zaman görev alsınlar diyor 10. ayette. Hizmete atanan ya da seçilenler ilkin denensin diyor Pavlus. İnanlılar topluluğuna bir ay kadar önce katılan birinin bu göreve atanması olamaz. İnanlı bir göreve atanmadan önce denenmeli. Yani göreve atanacak olan kimseler kendilerini kanıtlamış olmalılar. Onlar hakkında iyi tanıklık edilmelidir. Birçok tecrübeden geçmiş ve olgunlaşmış kimseler olmalılar. Aksi halde kerelerce tanık olduğumuz gibi sonuç daima hüzün ve yıkıcı sonuçlar doğurur. Bunları belirttikten sonra Pavlos gözetmenlerin eşlerine değinecek. Onların da belli standartları taşıması gerekir. 11. ayet şöyle diyor. Hizmet görücülerin kadınlara da kocaları gibi saygın olmalı, kara çalıcı değil, ilişkilerinde ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalılar. Değerli dinleyicilerimiz, inanlılar topluluğunda hizmet gören kadınların olması doğaldır. Ancak kadınlarda aranan nitelikler ötekiler gibidir. Saygın olmalı, ilişkilerinde ölçülü, her bakımdan güvenilir olmalılar. Burada başka bir niteliği görüyoruz. Kadın iftiracı olmamalıdır. Dedikoducu bir gözetmen eşi toplulukta sorunlar yaratır. Ölçülü yani temkinli olmalı. Her bakımdan güvenilir, eşine bağlı, Mesih'e bağlı ve işine bağlı olmalıdır. 12. ayet, görevliler tek karılı, çocuklarını ve kendi evlerini iyi yöneten kişiler olsunlar. Gözetmene verilen kişisel ve ailesel isteklere aynı şekilde görevliler de uymalı. Yani Pavlos yeniden hizmet görücülerin niteliklerini ele alıyor ve gözeticilerin özelliklerini tekrarlıyor. 13. ayette görevlerini iyi yapmış olanlar diyor, kendileri için iyi bir yer edinir ve Mesih İsa'ya olan imanda büyük cesaret kazanırlar. Hizmet görücülüğün saygınlık sağladığını, Mesih İsa'ya imanda bol bol güven doluluğu getirdiğini belirtiyor. Bunun açımlanışı kesin açıklık vermiyor. Genel yorum, Rab İsa Mesih'in yeniden gelişine değinen yüreklendirme olduğudur. İyi bir yer, şimdi iyi derece, iyi bir duruş diye de anlaşılabilir. Demek görevini iyi bir şekilde yerine getiren görevli güvenilir adam olarak tanınacaktır. Büyük cesaret tanıklıktaki güven ve yüreklilik anlamına gelir. Görevlinin ilk görevi ruhsal olmalıdır. Görevli olan birine gözetmenlik önerildiğini hatırlıyorum. Ancak gözetmen olacak kadar ruhsal ve bilgili olmadığını düşünüyordu. Bu durumda görevli de olmaması gerekirdi. Ama başarılı bir iş adamı olduğundan görevli seçilmişti. Dostum, Mesih'in topluluğunu temsil için atanmadan önce hem görevli hem de gözetmen adaylarının belirli ruhsal özellikleri taşımaları gerekir. Bunları sana tez zamanda yanına gelmeyi umarak yazıyorum diyor Pavlos 1. Timoteos 3. bölüm 14. ayette. Pavlos Makedonya'da, Timoteos Efes'teydi. Pavlos yakında Timoteos'u göreceğini umut ediyor. 15. ayet. Ama diyor, gecikirsem gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı, yani yaşayan Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. Burayı bu mektubun anahtar ayeti olarak seçtim. Çünkü 1. Timoteos topluluktaki düzenlemelerle ilgili bir kitaptı. Pavlos uzaktan şöyle diyor: Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. Yaşayan Tanrı'nın topluluğu, Pavlus gerçekten de topluluk olan topluluğa sesleniyor. İnanlılar topluluğu gerçeğin direği ve dayanağıdır. Direk, destek, dayanak, temel oluşturan anlamındadır. Pavlos, inanlılar topluluğunun gerçeğin direği, temeli, dayanağı, desteği olduğunu söylüyor. Görevliler gerçeği temsil etmezlerse topluluğun desteği ve temeli yok demektir. Ve Tanrı'nın gerçeğini gösteremez. Bazı kişiler gerçeği temsil etmeye çalışırlar ancak kendi yaşamları nedeniyle bunu yapamazlar. Şimdiye dek gördüğüm en büyük kutsal kitabı taşıyan bir gözetmen tanıyorum. Onu her gördüğünüzde kutsal kitabın ağırlığı nedeniyle bir yana doğru eğilmiş olurdu. Ancak güvenilir biri değildi. Hizmet ettiği topluluğu incitti ve adını lekeledi. Pavlos da topluluğa Tanrı'nın gerçeğini nasıl temsil edip dış dünyaya duyurabileceği konusunda öğütler veriyor. Tartışmasız Tanrı yolunun gizi büyüktür diyor 3. bölüm 16. ayette. O bedende açıklandı, ruhta doğrulandı, meleklere göründü, uluslar arasında adı yayıldı, dünyada ona iman edildi, o yücelikle yukarıya alındı. Bu ayetin kilisenin en erken inanç bildirgelerinden biri olması mümkündür. Bazıları da bunun ilk topluluğun ilahilerinden birisi olduğunu düşünüyor. Tartışmasız ya da kuşkusuz takdir edilmek, açık olmak anlamına gelir. Tanrı yolunun gizi büyüktür. Bu giz, Tanrı'nın İsa Mesih'in kişiliğinde dünyamıza gelmesi, günahın cezasını ödemesi ve kadınlarla erkekleri kutsal kılmasıdır. Pavlos 9. ayette imanın gizini tertemiz bir vicdanla korumanın önemini vurgulamıştı. Yeniden Tanrı sayarlığımızın gizine geliyor, bunun büyüklüğünü anımsatıyor. O bedende açıklandı deyimi, diri Tanrı'nın yeryüzünde açıklanışını anlatan sözdür. Roma tarihçisi Plini, Anadolu'daki Mesih bağlılarını anlatırken, Bitinya'daki inanlıların sabah toplantılarından Mesih'i Tanrı niteliğinde yücelterek ilahiler okuduklarını yazar. Bu iki ilahi belki de başlangıçtaki inanlıların ezbere okudukları hamd ve şükran ezgisiydi. İmanlılar özellikle baskılara, saldırılara uğramaktayken, bazıları şehit edilirken bu ilahilerle Mesih'in yanına gidiyordu. Bu ayet ilk inanlılar topluluğunun inanç özetinden birisidir. Bazılarına göre eski kilisenin ezgisinden birisiydi. O bedende göründü. Şüphesiz Pavlos Mesih'in erden kızdan doğduğunu öğretiyor. Üstelik İsa'nın insan olmadan önceki varlığı hakkında konuşuyor. Bu varlık ruhsaldı. Tanrı özüne sahip oldu. İbranilerde İsa'ya ilişkin Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve onun varlığının öz görünümüdür deniyor. Rab İsa'nın kendisi Tanrı ruhtur dedi. Şimdi insan gözünün görmediği Tanrı Mesih olarak bedende göründü. İnsan oldu ve insani koşullarda yaşadı. Ruhsal kişiliğinin özellikleri bu insani özellikler içinde gizlenmişti. Yuhanna'nın müjdede belirttiği budur. Söz insan olup aramızda yaşadı. Tanrı nasıl ki çöldeki tapınakta görünmez bir durumda olduğu gibi İsa Mesih de aramızda bedende gizlenmiş bir tapınaktı. İnsanlara tüm kimliğini göstermedi. Başlangıçta Tanrı olan ve Tanrı ile birlikte olan ve her şeyi yaratmış olan küçük ve çaresiz bir bebek oldu. Görünmez Tanrı'nın görüntüsü. Yeryüzünde ve cennette tüm güce sahipti. Buradaysa insan şeklindeydi. Tanrı özelliğine sahip olma durumundan Mesih maddeye, görüşe, bedene büründü. Bir insan olarak insan özdeşliğine girdi, insan oldu. Bu insansal durumlar altında da öz ruhsal kişiliğinin nitelikleriyle örtülüydü. Evet, Yuhanna, söz insan oldu diyor. İnsan olarak doğdu ve aramızda yaşadı. Çadırını burada kurdu. Tam Tanrı ıssız yerdeki çadırda tapınakta görülemediği gibi İsa Mesih aramızda insansal bedende çadır kurarken örtülüydü. Gerçekten olduğu gibi insanlara görünmedi. İnsanlar onun kim olduğunu bilmedi. Başlangıçta Tanrı ile olan, Tanrı ile birlikte olan ve her şeyi yaratan çaresiz bir bebek olarak dünyaya doğdu. Görünmeyen Tanrı'nın görüntüsüydü. Gökte ve yeryüzünde olan tüm güce sahipken o yeryüzünde bu gücünü sınırlayarak bu yetki ve güç üzerine insan kuşandı. İnsan bedeni giydi ve tam bir insan oldu. Ama insanoğlu onu tanımadığı için ona kötü davrandı. Onu yalancılıkla, zorbalıkla suçladılar ve sonunda da ona olan kinlerinden dolayı onu öldürdüler. Tanrı özünden olan bu Mesih bedende yoksuldu. Başka deyişle beden kuşanan Tanrı sözü yoksuldu, denenip sınandı, gerçekten ağladı. Ruhça doğrulandı. Bunlar bedence değil, ruhça doğrulandı. Bedende yaşadı, dünya onu böyle gördü. Ama dirilişinde ruhça doğrulandı demek, haklı çıkarıldı, onaylandı. Dirilişi bunun bir kanıtıydı. Onun yüceliğini gösteren, kanıtlayan birçok açıklamalar ve kanıtlar oldu. Erden kızdan doğuşunu melekler müjdeledi. Çünkü melekler bu doğuşa tanıklık ettiler. Vaftiz olduğunda, değiştiğinde ve tutuklandığında görkemi görüldü. Çarmıha gerildiğinde yüzbaşı şöyle dedi: "Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu. Oysa ölülerden geri geldiğinde onu şimdi doğrulanmış görüyoruz. Bedende göründü ama ruhça doğrulandı. Doğal bir beden olarak ekilir, ruhsal beden olarak diriltilir. Ölülerden dirildikten sonra hiç kimse ona el uzatamadı." Yani İsa Mesih'e dokunamadı. İnanmayan hiçbir kimse ona el süremedi. Çünkü o andan sonra kimse onun kişiliğini, onurunu hiçbir şekilde aşağılayamayacaktı. Üstelik onun yeryüzüne gelip şimdi Tanrı'nın sağ yanındaki yere döndüğü için biz doğru çıkarılıyor ve haklı sayılıyoruz. O yeryüzünde olduğunda söz dinlemezliğimiz için ele verildi. Biz günahkarların yerini aldı, şimdi de gökteki yerini bize verir ve böylece biz doğru sayılıyoruz dostum. Yani İsa Mesih'in Tanrı'nın sağında oturması bize doğruluk sağlar ve bize şefaat eder. Bu ne kadar harika bir iyiliktir, kayradır değil mi? Meleklerce görüldü. Onun melekleri gördüğünü söylemiyor. Tam tersine meleklerin onu gördüğünü söylüyor yazar. Göğe geri döndü. İnsanlık için bağışlama sağladığı için yaratıkların tümü ona tapar. Ama evrende bir zerre kadar küçük olan insan onu henüz anlamadı. Sonsuzluk boyunca söylenen ezgi ise bağışlama ezgisidir. Uluslara tanıtıldı. Bugünlerde hala tanıtılmaktadır. Dünyada ona iman edildi. Günümüzde ona kurtarıcı olarak iman edenler, ona güven bağlayan sayısız insan vardır. Yücelik içerisinde yukarı alındı. Bugünlerde Mesih Tanrı'nın sağında oturuyor dostum. Tam şu anda Mesih Tanrı'nın sağında oturmakta ve şefaat etmektedir. Bugün onunla konuştun mu? Onu sevdiğini söyledin mi ve yaptıklarının tümüne şükrettin mi? O ne kadar harikadır. Bu ayeti şöyle açıklayanlar da var. Bedende göründü, beden alışını, ruhça doğrulandı, Mesih'in ölümünü, gömülüşünü ve dirilişini, meleklerce görüldü, onun güye alınışını, uluslara tanıtıldı ve dünyada ona iman edildi, onun güye alınışını izleyen olayları, son olarak da yücelik içerisinde yukarı alındı ifadesi, gelecekte onun kurtardıklarının toplandığı, ölümden dirildiği ve onunla, yani Rabbi Mesih ile birlikte yukarı alındığı günü kastetmektedir. Bu görüşe göre ancak o zaman Tanrı yolunun sırrı tamamlanmış olacaktır. Yaşarken beni sevdi, ölürken kurtardı, gömülürken taşıdı, günahlarımı uzaklara attı, dirilip doğruladı, bunu sonsuza dek bir gün gelecek, ne güzeldir o gün.